Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri, bendeniz Mehmet Hadi Duran, İlahi Nefesler programımızda sizlerle birlikteyiz efendim. İmam Gazali Hazretleri'nin Kimya-i Saadet okumalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün 7. asıl büyüklük ve makam sevgisinin ilacı bahsindeyiz. Bil ki helak olan insanların çoğu büyüklük, makam, iyi at ve medhü sena peşinde helak olmuşlardır. Bu yüzden nifaka, düşmanlığa ve sonsuz günahlara müptela olmuşlardır. Bu anlatılanları bulmak arzusu galip olursa din yolu kesilmiş olur. Kalp nifaka ve kötü ahlaka bulanmış olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, su otu bitirdiği gibi büyüklük ve mal sevgisi de kalpte nifakı bitirir. Yine buyurdu ki, mal ve büyüklük sevgisi insanın kalbini dağıtıp ona zarar verdiği gibi, iki aç kurt bir koyun sürüsünü o kadar dağıtıp onlara o kadar zarar vermez. Hazreti Ali, insanları iki şey helak eder. Biri nefsi arzulara uymak, diğeri de medhü sena peşinde olmak. Bu afetten ancak iyi ad almak sevdasında olmayan ve sönük hayat ile inzivaya kanaat eden kimse kurtulur. Zira Hak Teala buyurur ki, biz ahiret saadetini yeryüzünde yükseklik ve makam istemeyenlere veririz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine buyurur ki, cennet ehli toz toprak içinde, saçları karışık, kaftanları kirli olur. Kimsenin yanında onların kıymeti olmaz. Büyüklerin sarayına girmek isteseler onlara yol vermezler. Evlenmek isteseler onlara kız vermezler. Söz söyleseler kimse onların sözüne kulak asmaz. Arzuları kalplerinde dalgalanır. Eğer onların nurunu mahşer ehline taksit etseler hepsine yetişir. Yine buyurdu ki, toz toprak içinde kalıp eski elbiseler giyen çok kimseler vardır ki, eğer Hak Teala'ya yalvarıp cennet istese, cenneti ondan esirgemez. Fakat eğer dünya hususunda bir şey istese ona ulaşamaz. Yine buyurdu ki, benim ümmetimden çok kimseler vardır ki, eğer o sizden bir gram bir şey istese ona vermezsiniz. Eğer o Hak Teala'dan cennet istese, ona cenneti nasip eder. Hazreti Ömer bir gün camiye gitti. Baktı ki Muaz radıyallahu anh ağlıyor. Ömer radıyallahu anh, ya Muaz niçin ağlıyorsun dedi. Muaz dedi ki, Resulullah'tan duydum ki riyanın az bir şeyi de şirktir. Hak Teala'nın dostu insanlar arasında gizli olan muttakilerdir. Eğer kaybolsalar kimse onları aramaz. Hazır bulunsalar kimse onları bilmez. Onların kalbi hidayet yolunun kandilidir. Onlar bütün şüphe ve zulmetlerden kurtulmuşlardır. Makam ve haşmetin hakikati. Bil ki zenginliğin manası eşyanın kendisinin malı mülkü olması, onun tasarrufunda ve emrinde olmasıdır. Haşmet ve makam sahibi olmanın manası ise insanların kalplerinin onun mülkü olması ve hükmü altında olması, onlarda tasarruf edebilmesidir. Kalp bir kimsenin emri altında olursa bedeni ve malı da ona uyar. Kalp de bir kimsenin iyiliğine inanmayınca onun emrine girmez. Bunun içindir ki onun zatında olan fazilet ve kemal yahut ilim ve ibadet yahut güzel ahlak, kuvvet, kudret, insanların olgunluk saydıkları bir şey sebebiyle onun azamet ve büyüklüğü kalbine yerleşir. O kimse bu sebeplerin birine inanınca gönlü kendi iradesi ve tam isteğiyle onun emrine girer ve ona itaat eder. Dilini onun medhü senasıyla açar, vücudunu onun hizmetine verir. Bu inancı onu bir dereceye getirir ki malını onun yolunda feda etmeyi minnet bilir. Tıpkı köle efendisinin emrine girdiği gibi, itibar sahibinin müritleri ve dostları da onun emrine girerler. Mal sahibi olmanın manası, mal ve mülke malik olmaktır. İtibar sahibi olmanın manası, insanların kalbine malik olmaktır. İtibar, insanların nazarında üç sebepten dolayı maldan önemlidir. 1. Malın önemli olması, bütün ihtiyaçların kendisiyle görülmesindendir. Makam ve itibarla da bütün ihtiyaçlar elde edilir. Hatta itibar sahibi kimsenin mal kazanması kolay olur. Fakat hasis bir kimsenin mal ile itibar kazanması kolay olmaz. 2. Malın helak olma yahut çalınma tehlikesi vardır. Makam ve itibar ise bütün bunlardan emniyettedir. 3. Mal zahmetsiz ve meşakkatsiz kazanılmaz. Ticaret ve ziraat yapmadan elde edilmez. İtibar ise insanların kalbine sirayet eder, meşakkatsiz artar. Zira kalbi sana bağlanan kimse bütün dünyayı dolaşıp seni över. Üstünlük ilimledir. Eğer bir kimse sual edip derse ki, üstünlük ve rububiyet istemek insanın tabiatıdır. Rububiyet de ilim ve kudretten başka bir şeyle olmaz. İlim istemek ise makbuldür. Zira ilim istemek, üstünlük ve kudret istemektir. Kudret de üstünlüktür ve ilim gibi Allah Teala'nın sıfatlarındandır. Kul ne kadar kamil olsa o kadar Allah Teala'ya yakın olur. İlim hakikatini elde etmek mümkün olan bir üstünlüktür. İnsan ile baki kalması da mümkündür. Kudret insanla baki kalmaz. Zira kudret mal ve insanlarla olur. Bunların ölümü ile kesilir. Ölüm ile kesilen de ebedi yararlardan olamaz. Onu aramakla ölüm zayi etmek büyük cehalet olur. O halde mal kudretinin şu faydası vardır ki ilim tahsiline vesile olur. İlim beden ile değil ruh ile kaimdir. Ruh baki ve ebedidir. Ruh bu dünyadan göçünce ilim onunla baki kalır. İlim öyle bir nurdur ki onunla Cenab-ı Allah müşahede edilir. Makam istemenin yolları. Bil ki makam ve itibar da mal gibidir. Nasıl ki mal tamamen kötü değildir, belki kifayet miktarı ahiret yolculuğunun da azığıdır, kalbin dalgınlığına sebep olacak kadar çok miktarı ise ahiret yolunu keser. Makam da bunun gibi kifayet miktarı olursa zarar etmek belki faydalıdır. Zira insana hizmet edecek hizmetçi lazımdır, yardım edecek yoldaş gereklidir ve zalimlerin şerrini def etmek için destek olacak bir sultan zaruridir. O halde insanın bunların yanında itibarlı olması gerekir ki kalp huzuru temin edilsin. Bu maksat hasıl olacak kadar makam istemek doğru olur. Nitekim Yusuf Aleyhisselam, "Şüphesiz ben koruyucu ve bilgiliyim," dedi. Yine bunun gibi insanın üstad yanında kıymet ve itibar olmazsa üstad ona bir şey öğretmez. Üstadın da talebeler yanında itibarı olmazsa talebe ondan bir şey öğrenmez. Şu halde kifayet miktarı mal istemek mübah olduğu gibi kifayet miktarı itibar ve saygı istemek de mübahtır. Makam ve itibar sevgisinin ilacı. Bil ki kalbe hakim olan makam ve itibar sevgisi ilaca muhtaç bir hastalıktır. Zira makam ve itibar sevgisi riyaya, nifaka, yalana, gerçeği gizlemeye, düşmanlığa, hasede ve mübalağaya sebep olur. Tıpkı mal sevgisi gibi. Hatta mal sevgisinden de daha zararlıdır. Zira itibar sevgisi insanın tabiatına galip ve ona uygundur. O halde bir kimse mal ve itibarı dinin selametine vesile olacak kadar kazanıp dinin selametine lazım olan dereceden fazlasını istemezse o kimse hasta değildir. Zira hakikatte o mal ve itibar değil, belki din yolunda ilerlemek için kalp rahatlığı istemiş olur. Övgüyü sevmenin ve ayıplamayı kötü görmenin ilacı. Bil ki bazı kimseler methü senaya düşkündürler. Daima adlarının iyi söylenmesini arzu ederler. Şeriata uymayan işleri için bile bunu isterler. İnsanların ayıplamasını ise haklı hususlarda olsa bile kötü görürler. Bu da kalp hastalığından ileri gelen bir şeydir. kalbin övülmek ve ayıplanmaktan duyduğu lezzet ve acının sebebi bilinmedikçe ilacı bilinmez. O halde bil ki övülmek lezzetinin 4 sebebi vardır. Birinci sebep, bundan önce anlatıldı ki insan kemalini sever, noksanlığı sevmez. Övülmenin ise daima kemal delili olduğuna inanır. Bazen kendi kemalinde şüpheye düştüğü için o kemalin lezzetini tamamıyla bulamaz. Bir kimsenin medhini duyup kalbindeki şüphe sarsıntısını durduran bir yakîn hasıl olunca tam lezzet hasıl olur. Zira kendisinde kemal kokusu bulacak rububiyet eseri zahir olur. Rububiyet ise insanın yaratılışı icabı sevgilisidir. İnsan kendisinin ayıplanmasını duyarsa kendisinde noksanlık bulunduğundan haberdar olur. Bu sebepten üzülür. Eğer övülme ve ayıplanmayı geveze ve boş boğaz olmayan bilgili, insaflı, alim bir üstattan duyarsa şüphesiz daha çok haberdar olur. Sıkıntı ve rahattan daha çok etkilenir. Eğer methü senayı basiretsiz bir kimseden duyarsa o derece sıkıntı ve rahatlık bulmaz. Zira o kimsenin sözüyle tam yakîn hasıl olmaz. İkinci sebep, övülmek, övenin kalbinin övülene bağlandığına, övenin kalbinde övülenin itibar ve mertebesinin tesir ettiğine delildir. İtibar zaten sevilir, o halde öven kimse büyük bir şahsiyet olursa kendisinde bu lezzeti daha çok bulur. Zira öyle bir kimsenin kalbini elde etmesiyle gücü artar, eğer öven aşağı bir kimse ise o derece lezzet bulmaz. Üçüncü sebep, övülmesi başkalarının kalbinin de kendisine bağlanmasına vesile olur. Zira o kimse onun methini yaptıkça başkaları da ona karşı iyi niyet besler. Dördüncü sebep, övülmek öven kimsenin haşmeti sebebiyle kendisine mağlup ve kahrına ram olduğunu gösterir. Zira haşmet kahırla da olsa insanların kalbinde sevilir. Kendisini öven kimsenin inanarak değil, ihtiyacından dolayı övdüğünü bile bile yine onun övmesinden haz duyar. Bunu gücünün üstünlüğü ile yorumlar. O halde eğer öyle bir şekilde övse ki övülen onun yalan söylediğini ve o kimsenin ona inanmayacağını yahut bunu kalbinden söylemediğini yahut korkusundan değil sadece alaylı yoldan söylediğini bilse hiç o övmenin lezzeti kalmaz. Zira lezzete sebep olan haller bulunmamış olur. Hal böyle olunca o lezzetin sebepleri bilinirse onun tedavisi ciddiyet ve gayret gösterildiği takdirde kolay olur. Övülme ve kötüleme karşısında insanların dereceleri değişiktir. Bil ki insanlar övülme ve kötüleme karşısında 4 dereceye ayrılır. Birinci derece, avam derecesidir ki övülmeye sevinir, teşekkür ederler, kötülenmeye ise kızarlar ve karşılığını vermeye çalışırlar. Bu derecelerin en aşağısıdır. İkinci derece, abidler derecesidir ki bunlar övülmeye sevinirler, kötülenmeye kızarlar. Fakat muamelelerinde kızgınlıklarını belli etmezler, kendilerini övenlerle kötüleyenleri görünüşte bir tutarlar, fakat kalplerinde birini dost, diğerini de düşman bilirler. Üçüncü derece, müttakiler derecesidir ki bunlar övenlerle kötüleyenleri hem kalplerinde hem dillerinde bir tutarlar. Kötülenmekten kalpleri kızmaz ve kin tutmaz. Öveni kötüleyene tercih etmez ve üstün görmez. Zira onların kalbi ne övme ne de kötülenmekle ilgilenmez. Bu çok büyük bir derecedir. Bazı abidler bazen bu dereceye ulaştıklarını sanırlar fakat yanılırlar. Zira bu dereceye ulaşmanın işareti onu kötüleyenin yanında fazla oturması onu övenden daha ağır gelmemektedir. Eğer kötüleyen ziyaretine geç gelse ona gönlünün arzusu övene olan arzusundan aşağı olmamaktır. Kötüleyeni inciten kimseye öveni inciten kimseye kızdığı gibi kızmak öveni incitene daha çok kızmamaktır. Ve öven bir hata işlerse onun hatası kalbine kötüleyenin hatasından daha hafif gelmemektedir. Bu çok zor bir şeydir. Bazen abid kendi kendine gurur verip der ki, beni kötüleyene kızmam, çünkü beni kötülemesi günah işlediği içindir. Bu sadece lanetli şeytanın abidi aldatmasıdır. Zira büyük günah işleyen, başkalarını kötüleyen çok kimseler vardır ki, kalbinde onlara böyle kızmaz. O halde bundan anlaşılır ki, bu kızgınlık nefsi emmarenin kızgınlığıdır. Dinin muhafazası için olan kızgınlık değildir. Bu incelikleri bilmeyen cahil abid, çok yere çektiği zahmetler boşuna gider. Dördüncü derece sıddıklar derecesidir ki, onlar öveni düşman, kötüleyeni de dost bilirler. Zira ondan üç şey faydalanırlar. Birincisi, kendi kusurunu ondan duymuş olurlar. İkincisi, kötüleyen sevaplarını onlara hediye etmiş olur. Üçüncüsü, onları kusurdan ve kusura benzeyen şeylerden arınmaya teşvik etmiş olur. Hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, nafile oruç tutanların vay haline, gece namaz kılanların vay haline, aba ve hırka giyen zahitlerin vay haline buyurdu. Ya Resulallah, kimler bu fiilleri yapsın, bunlar kimlerden kabul edilir dediler. Buyurdu ki, bunları yapacak kimsenin kalbinin dünyadan kesilmesi, kendisini övene düşman, kötüleyeni dost bilmesi gerekir denilmektedir. Eğer bu hadis sahih ise durum çok zordur. Zira bu dereceye erişmek çok zordur. Hatta görünüşte öven ile kötüleyeni bir tutup kalbinde ayırmak olan ikinci dereceye erişmek de zordur. Zira kişi umumiyetle bir husus vuku bulunca muhakkak övenler ve kendisine tabi olanlar tarafını tutar. Dördüncü dereceye ulaşmak da ancak nefsini yeninceye kadar onunla düşmanlık yapmak, kendi kusurunu duyduğu zaman, düşmanının kusurunu duyduğu zaman sevindiği gibi sevinmek ve kendisini kötüleyen kimsenin akıl ve idrakine inanmakla mümkün olur. Bu hal nadir vaki olur. Hatta bir kimse bütün ömrü boyunca öven ile kötüleyeni bir görmeye çalışıp uğraşsa yine bu mertebeyi kolay kolay elde edemez. Bil ki övülme ve kötülenmenin birbirinden ayrı tutulmasının takva ehli yanında tehlikeli olmasının sebebi şudur ki, övülme insanın kalbinde çok arzu edilir, istenir. Şöyle ki insan övülmek için ne hileler yapar. Bazen övülmek için ibadete riya da katar. Günah işlemekle buna kavuşacağını bilse günah da işler. Resulullah'ın hadis-i şerifte nafile oruç tutanların, namaz kılanların vay haline buyurması, umumiyetle övülmek arzusunun riya ile yapılan ibadete sebep olduğu içindir. Zira insanın gönlünde kök salmış övülmek arzusu sökülmedikçe insan çabuk günaha düşer. Gerçi kötülenmeyi sevmemek, övülmeyi sevmek bir günaha sebep olmazsa haram değildir. Fakat günaha sebep olmaması hayli uzak bir ihtimaldir. İnsanların günahlarının çoğu övülmek ve kötülenmekten doğar. Dünya insanlarının aklı ve fikri öyle bir dereceye gelmiştir ki ne yaparlarsa insanların görmesini isterler. İnsana bu hal hakim olunca Müslümanlara yakışmayan işlere sebep olur. Haram olan bu derecedir ki riya yoluyla değil, belki insanların kalbini kebairden gözetip hatırlarını hoş etmek için iltifat etmek haram değildir. Evet değerli dinleyenlerimiz, İlahi Nefesler programımızda İmam Gazali Hazretleri'nin Kimya-i Saadet isimli eserinden okumalar yapıyoruz. Sanki bugün yazmış gibi İmam Gazali Hazretleri, özellikle şu cümle çok dikkatimi çekti. Yani elektriğin, efendim teknolojinin olmadığı bir devirde yazdığı şu cümleye dikkat edelim. Dünya insanların aklı ve fikri öyle bir dereceye gelmiştir ki ne yaparlarsa insanların görmesini isterler cümlesi benim çok dikkatimi çekti gerçekten. Bugünkü sosyal medyadaki insanların, gençlerin, hepimizin durumunu sanki yüzlerce yıl evvel ortaya koymuş İmam Gazali Hazretleri. Evet efendim, bugünkü bize ayrılan süre burada sona eriyor. İnşallah haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geceniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun.